Ayrım 21.
Sanırım ne kadar korktuğumu çıkarken annemin söylediği "gitme başın belaya girer" lafını ne kadar düşündüğümü söylememe gerek yok. O yıllarda başına ödül konan birini sakladığın zaman en azından sürgüne yollanırdın. Hatta bir yıl sonra barış için imza toplayan Nikiforidis'i bile idam etmişlerdi. Artık bir yıl öncesinin durumunu düşünebiliyor musun? Arkadaşlar arasında küçük bir karışıklık yaşandı. İnsanlar yer değiştirdi, oturması için sandalye bulundu. "Seni gören oldu mu?" diye sordu Atanasya. "Hayır, belki Tasula gördü ama beni tanıyamadı." Barbaretsinas artık Plastiras ile işlerin düzeleceğini, nefes alabileceklerini söylemeye kalktı ama Argiris kendilerini aldatmamalarını, çünkü eninde sonunda Plastiras'ın da iktidardayken oyunu kurallarına göre oynayacağını söyledi. Ben korkudan titremeye devam ediyordum. Eğer onu takip etmişlerse, aklıma tekrar İsa'nın son akşam yemeği geldi. Normalde şimdi 13 kişi olmamız gerekirdi. Masadakileri tekrar tekrar sayıp duruyordum. 12 kişi çıkıyordu. Ben sayarken Atanasya ana yemeği servis yapmaya başladı. Biri bira olup olmadığını sordu. Yoktu. Bakkala gidip alacağım dedi Atanasya. İçeri gitti, üzerine bir hırka geçirdi, en iyi çantasını alıp çıktı. Rüzgar kuvvetlenmişti. Haziran olmasına rağmen hava kış gibiydi. Sıkı bir rüzgar vardı. Rüzgar bodrum penceresinden içeri giriyordu. Atanasya, kürdan da al diye seslendi Barbaretsinas, karısı basamakları çıkarken. Alacağım, siz yemeye başlayın, beni beklemeyin, yemek soğuyacak. Yemeye başladık ama ne keyfimiz ne de iştahımız vardı. Panayotaros zorla arada bir fıkra anlatıyordu. Sadece şişman eşi Atina gülüyordu. Artık kıymalı makarnayı da, salataları, şarapları da bitirmek üzereydik ki birden Panayotaros, Atanasya nerede kaldı, niye hala dönmedi diye sordu. Barbaretsinas'a o an buzlu su fırlatmış olsan yüzü o donuk ifadeyi alamazdı. Korktu. Atanasya, Atanasya diye bağırmaya başladı. Cevap yoktu. Sessizlik. Andigoni evin içinde Atanasya'yı aramaya koyuldu. Kimse yoktu. Gitti, mutlaka gitti dedi Barbaretsinas. Kimse buna inanamıyordu. Mümkün değil, nereye gidebilir ki? Louis bakkala koştu. Atanasya'yı görmemişlerdi. Bakkala hiç gitmemişti. Boşuna aramayın, gitti, biliyorum. Bunu gözlerinde gördüm. Şimdi düşündükçe bunu gördüğümü biliyorum. Ondan kürdan istememeliydim. Louis evde bira olduğunu keşfetti. Yalan söylemişti. Demek ki önceden gitmeye karar vermişti. Biri gidip Atanasya'ya yetişmelerini söyledi. Boşuna gidersiniz, gitti. Kürdanlar, dedi Barba Petros. Bayılmak üzereydi. Kalkıp koltuğuna oturdu. Bize bakmıyordu bile. Kürdanlar yüzünden. Sürekli bunu tekrarlıyordu. Andigoni ağlamaya koyuldu ve yüzünü elleriyle sakladı. Panayotaros sevgiyle Andigoni'nin saçlarını okşamaya başladı. O anda Lazaris'in masada olmadığını önce ben fark ettim. Bütün bu kargaşa içinde sıvışmıştı. Bu yüzden sayarken 13 kişi yerine 12 çıkıyordu. Adi herif. Yine korkmaya başladım ama bir şey söylemedim. Başka bir sorun yaratmak istemedim. Philips radyonun sesi sonuna kadar açılmış, komparsita çalıyordu. Hep pot kıran Agesilaos buzları eritmek için Andigoni ile tango yapmak istedi. Vasiliki Hanım, Barbaretsinas'ı geri dönecek eminim diyerek biraz yatıştırdı. Birden Barba Petros devrimci bir şarkı söylemeye başladı. Korkan Panayotaros hemen üzerine atladı. "Sen delirdin mi? Bizim başımızı mı yakmak istiyorsun? Sus." Barba Petros ise tamamen mantıksızca, başka bir zaman ve yerdeymişçesine şarkı söylemeye devam ediyordu. Hiçbir şey duymuyor, görmüyordu. Ancak Louis sitemle "Yahu baba" deyince şarkıyı pat diye kesti. Tam o anda Agesilaos Lazaris'in yokluğunu fark etti. Çocuklar, Lazaris sıvıştı. Panayotaros'un beti benzi soldu. Panik içinde "Haydi toparlanıp gidelim" diye bağırmaya başladı. Athena yine ayakkabısını tekini aramaya başladı. İlyas'ın bu akşam nerede uyumasının daha güvenli olacağını tartışmaya başladık. Hepimizin kuyruğu kıvrıldı. Herkes bir mazeret buluyordu. Dayılık taslayan Argiris bile. "Boşuna yorulmayın, ben bu işi hallettim" dedi Vasiliki. Daha sözünü bile bitiremeden evin kapısı bir tekme ile açıldı. Kapının her iki kanadı açıldı. Formalite icabı bile kapıyı çalmadılar. Sivil giyimli 3 kişiydiler. "Polis" dediler. Sadece Andigoni'yi bıraktılar. Bir de Athena'yı. Bizleri ise bir cezaevi arabasına üst üste yığdılar. Vasiliki Hanım İlyas'ın karşısına oturmuştu. Ağlamıyordu, gülümsüyordu. Elleri eteğinin ceplerindeydi, titriyordu. Cip hareket ederken kaldırımda o kocaman korku dolu gözleriyle bize bakan Andigoni ve arkasında duran tek ayağı çıplak, elinde de lacivert, zevksiz, giymeye fırsat bulamadığı ayakkabısını tutan Atina'yı görebildim. Bir an cibin farları ikisini aydınlattı. Farlar gözlerini kamaştırdığından elleriyle gözlerini kapadılar. 9. Bölüm Kaçış. Louis beni arayıp Behlivanis'in çöp şiş dükkanında buluşmamızı isteyince bunu biraz garipsedim. Uzun zamandır Louis'i görmemiştim. Galiba Louis'i eski kayınpederi Gülünç Andipas bizleri kovduğundan beri görmemiştim. Behlivanis'in dükkanı da eskimişti. Bakımsızlık, kir, sıvası dökülmüş duvarlar, yer yer sökülmüş döşeme, feci görünen lekeli bir tavan. Louis'i bir köşede tek başına tıraş olmamış, kamburlaşmış görünce içime büyük bir keder çöktü. Tam üzerinde bulunan Karamanlis'in sinek bokları içinde solmuş bir fotoğrafı bütün bu sefillik tablosunu tamamlıyordu. Karamanlis'in yanında Olympiakos takımının renkli kırmızı beyazlı duvara raptiyelenmiş fotoğrafı vardı. Biraz ötedeki duvar saati durmuştu. Louis duvar saatine bakıyordu. 3 yıl önce de yine saati durmuş, aynı saati gösterirken bulmuştuk, hatırlıyor musun? Yine Aralık ayıydı ve hava çok nemliydi. Son yağmurlar her tarafı sulamıştı. Kapı da doğru dürüst kapanmıyordu. Isıtma da yoktu. Soba yanmadığı için insan donuyordu. Louis'in bodrum penceresini hatırladım. Bizi tutukladıkları gece penceredeki çatlağı kapatmaya çalışıyordu. Manolis, aman tanrım, acı bana. Ayakkabılarıyla en güzel kanepenin üzerine çıkmıştı. Üvey annesi kocasının eve taşıdığı o eski püskü koltuğa dayanamıyordu. Petros, ne diye bu koltuğu getirdin? Evdeki hiçbir şeye uymuyor. Bir bu küçük masa eksikti. Ahşap mobilyalar içinde demir bir masa. Tanrım, bu ev değil, cehennem. Louis bir sigara alıp yaktı. Ona bakıyordum. Alnı genişlemeye, saçları azalmaya, yer yerde beyazlaşmaya başlamıştı. Epey çılgınca giyinmişti. Üzerinde gri geniş bir pantolon, o zamanlar dar pantolonlar modaydı, o geniş giymişti. Kareli uzun bir ceket, kareli bir gömlek, lacivert bir kazak vardı. Palto giymemişti. Bacak bacak üstüne atar atmaz başka bir hikaye olan çoraplarına dikkat ettim. Çorapları yeşil renkliydi. Siyah rugan ayakkabılar giymişti. Bakışlarımı gördü. Böyle bakma kuzen, soyuldum. Geriye kalan ne varsa onu giydim. Eğilip valizini açtı ve bana gösterdi. Tıka basa dolu bir valizden geriye kalanlara bak. Valizi neredeyse bomboştu. İçinde birkaç çorap, birkaç kitap, o bildiğimiz uzun donları, herhalde yine uzun don giymeye başlamıştı ve tıraş takımı vardı. Tam bir felaket kuzen. Valizinin yanında bir de torba vardı. Peki torba ne? O da senin mi? Sofya'nın. Ah, hikayede yeni biri var diye düşündüm. Şaşkınlığımı, daha doğrusu hoşnutsuzluğumu anladı. Konstanti, sana anlatacağım. Birazdan gelecek, tuvalete gitti. Tren arıza ya da rötar yapmış, tam ne dediğini hatırlamıyorum ama gün ağarırken gideceğini söyledi. Daha doğru dürüst, buna inanıyor musun? Bu işe nasıl karıştığımı anlayamadım. Ama o iki tipi hatırlıyorum. Esmer, bıyıklı iki tip. Trikala'da bir tavernada karşılaştım. Beni sirkten tanıyorlardı. İlle de masamıza gel, sana bir şeyler ikram edeceğiz diye tutturdular. Sana sözünü ettiğim Sofya da onlarla birlikteydi. O da yolculuğa çıkacaktı. Konstantis, o andan sonra çok az şey hatırlıyorum. İkide bir otele gideyim, bu geceyi geçireyim diyordum. Biz seni kamyonetle Aleksandros gemisine atarız diyorlardı. Biz şöyle, biz böyle, yer değiştirdiğimizi de hatırlıyorum. Beni Sofya'nın yanına koydular. Şarabıma bir şey mi koydular bilmiyorum. Ama sarhoş olmadım, adeta daldım. Bana bir fıstık yakaladığımı, geceyi bir fıstıkla geçireceğim için şanslı olduğumu söylüyor, sürekli Sofya'yı işaret ediyorlardı. Ne söylediklerini tam duyamıyordum. Her neyse, beni ne zaman 20. sınıf bir otele götürdüler anlamadım. Asıl konu, sabahleyin uyandığımda yanımda yarı çıplak bir kadının yattığını görmem. Aklım gitti. Ağzı açık yatıyordu. Burnunda et varmış. Burun delikleri de koskocamandı. Burun deliklerinin açılıp kapandığını görünce panikledim. Bir de iskelet gibi zayıftı. Dizleri keçi dizi ile at dizi arasında bir şeydi. Bir tek saçları muhteşemdi. Uzun ipek gibi saçlar. Böylece bu iki tip beni masalarına davet edince faka bastım. Sadece sırtını ve saçlarını görmüştüm. Niye gitmeyeyim, kaybedecek neyim var deyip gittim. İyi ki biletimi almaya fırsat bulmuşum. Valizi ceplerimi boşalttılar. Beni soyup soğana çevirdiler. Kız uyanmadan, çünkü uyansa asıl dram o anda başlayacak, koşarcasına oradan uzaklaştım. Kızın tavernadaki kız olup olmadığını bile tam hatırlamıyordum. Aşağılık herifler beni züğürde çevirdiler. Otelci onları tanımıyordu bile. Onları ilk kez görüyordu. Sizi ve karınızı getirip kötü durumda bıraktılar. Herhalde manavdılar. Kamyonetlerinin arkasında boş kasaların olduğunu hatırlıyorum. Louis bana bütün bunları anlatırken farkında olmadan param olup olmadığına bakmak için elimi cebime koydum. Bunu gördü. Dert etme Konstantis, sen sadece Uzo'ların bir de sana açtığım telefonun parasını ver. Yemin ederim utandım. Param olduğunu fark ettim. Annem sabahleyin bazı faturaları, diploma parasını ödemem, bir de bakanlığa giriş sınavı harcını yatırmam için para vermişti. Üzerimde aşağı yukarı 4-5 bin drahmi vardı. Çok zor durumda kaldım. Şimdi ne yapsaydım? 20 gün içinde Asliye Hukuk Mahkemesi katiplik sınavı başvuru süresi bitiyordu. Başvuru harcını ödemezsem sınav hakkını kaybederdim. Parayı Louise mi vereyim, ne yapayım? Louise yine Sofia konusuna döndü. Bu gudubet tahmin edebileceğin gibi tam tren hareket ederken koşup son vagona bindi. Kız sanki sırıkla atlama şampiyonuydu. Birden aklına bir şey gelmişçesine konuşmayı bıraktı ve tuvalete doğru baktı. Haydi kalk dedi birden. Uzo'ların telefonun parasını ver gidiyoruz. Ya kız? Bırak onu çabuk ol. Hiçbir kadın kaybolmaz. Parayı masanın üzerine bıraktım ve apar topar oradan ayrıldık. Behlivanis arkamızdan koşarak kızın torbasını vermek istedi. Torba bizim değil, kadının, acelemiz olduğunu gittiğimizi söylersin. Başını salladı. Köşeyi dönüp Valkanya sinemasına doğru yürüdük. Çok mu paranı çaldılar? Neyim var neyim yoksa hepsini. Sofia onları tanımıyor muydu? İlk kez görmüş herhalde, Kalambaka'dan kamyonla gelirken yoldan tavlamışlar. Şarkıcıymış. Amfiali'deki Romantico'da şarkı söylemesi için sözleşmesi varmış. Ama fazla abartmamak lazım. Kız sana anlattığım kadar da ucube değil. Birazcık dizleri çirkin. Ama şişmanlarsa 35'inde. Trende tuvalette yüzünü yıkayıp makyaj yapınca bambaşka bir insana dönüştü. Bir dişi de eksikti. Zurna kırmış. Zurna hayatını mahvetmiş. Yani orkestralarında zurna çalan herif. Kız artık halk şarkısı söylememeye karar verince eşek sudan gelinceye kadar dövmüş. Yürüyerek barakalara vardık. Buraya barakalarda göçmen mahallesi de gecekondu mahallesi de diyebilirsin. Aynı şey. Barakalar yan yanadır. Bu yoldan otobüsle geçer. Barakalar arasındaki sokaklar çok dardır. Ancak buz satıcısının arabası geçebilir. Hatta birçok barakada eve sığmadığı zaman buz konulan dolaplar evin dışına konulurdu. Yaz kış bütün sokaklarda pis sulardan göletler ve dereler oluşurdu. Barakaların arkasında yapayalnız birkaç yemyeşil ağaç vardı. Uzaklardaysa liman ve deniz görünürdü. Sağ tarafta gökyüzünü göremezdin. Sadece gübre fabrikasından çıkan beyaz duman görünürdü. Drapetsona'ya doğru biraz daha yürüsek fabrikanın pis kokuları gelmeye başlardı. Botsaris'in camcı dükkanı da, Yordanes'in yorgancı dükkanı da orada bulunurdu. Hatta hatırlıyorum, durup antika bir gaz lambasına hayran hayran bakmıştık. Belki de daha sonra Fatme'yi öldüren de aynı gaz lambasıydı. Bir konserve tenekesine tekme attım, daha fazla dayanamıyordum. Bak, bazı faturaları ödemek için yanımda yaklaşık 4000 drahmi var. Bir de yakında sınava gireceğim. En azından bu geceyi geçirmek için 1000 drahmi al. Sonra bakarız. Louis, Leakopoulos'a gitmek istediğini söyledi ama telefona kimse cevap vermiyordu. Takma kafana, yine tutuklamalar başladı diye saklanıyor. Nedense bir an arkamıza baktım. Louis, gizemli bir kadın peşimizde, herhalde o kız dedim. Gördüm. Yanımıza yaklaşıp sessizce bizi takip ediyordu. Tanışma falan da olmadı. Tam bana anlattığı gibiydi. Sevimli ile çirkin arasında bir şey. Kısa yeşil bir eteği, bir de ucuz sahte bir kürkü vardı. Yüksek ökçeli ayakkabılar giydiğinden ikide bir tökezliyordu. Drapetsona'nın çamurlu yollarında nasıl yürüsün? Tıpkı dalgalı denizdeki sandal gibi sallanıyordu. Onu da mı soydular? Asıl onu soydular. Üstelik sadece soymakla da kalmadılar. Louis'in tahminine göre Kalambaka'dan Trikala'ya gelene kadar kamyondaki her iki tip de kadının üzerinden geçmiş. Önce sarhoş etmişler, sonra da halletmişler. Torbasını bırakmış ama deri çantasını almışlardı. En azından 40 bin drahmisini aldılar. Kimliğini ve çalışırken taktığı altınları da çaldılar. Şimdi de bir piç peydahlamaktan korkuyor. Peach lafını duyar duymaz Louise'in kız kardeşi aklıma geldi. Ama hangi birini önce söyleyeyim ki? Panayotaros'tan bir Peach peydahladığını mı? Trikala'da buluşup Selanie'ye Andigoni doğum yapsın diye gideceklerini mi? Panayotaros'un ne olursa olsun Athena kısır olduğu için çocuğu istediğini mi? Evlenmek için dört gözle Athena'nın ölmesini beklediklerini mi? Ne söylenebilir ki? Panayotaros'un Andigoni'yi Castella'daki iki katlı eve babasıyla birlikte yerleştirdiğini mi? Yoksa ihtiyarın fırtınadan beş gün önce kızını hamile ve kapatma olarak görmeye dayanamadığı için sıvışıp Dogani'deki koltuğuna geri döndüğünü mü? Tabii yarım yamalak baklayı ağzımdan çıkardım. Louise beni dinlerken sürekli dudaklarını ısırıyor, sürekli kaşınıyordu. Hayatının aile sorunlarından etkilenmesini hiç sevmezdi. Birçok değil, sadece tek bir hayatım var. Sağanak yağmur Andigoni'ye bahane olmasa da çözüm sunmuştu. Bütün arkadaşlar gece yarısına kadar su boşalttık. Bodrumdaki her şey suda yüzüyordu. Senin ihtiyarı son anda kurtarabildik. Andigoni ağlayarak kahveye gelip bizi buldu. Ama babasını kendi çalıştığı Tsanyo Hastanesi'ne götürmedi. Utanıyordu. Kokinya Devlet Hastanesi'ne gitti. Oradan Panayotaros onu alıp sana geldiler. Peki ne zaman Panayotaros ile çıkmaya başladı? Solcu diye hastaneden kovulunca Panayotaros önceden etrafında dolanıyormuş. Bir gün Castella'daki evi göstermek için onu çağırmış. Güya evi kiralayacakmış. Orada karanlık iyice bastırmıştı. Işıklar yandı. Elektrik idaresinin direklerindeki o aynı sarımtırak lambalar göçmen mahallesini ancak aydınlatabiliyordu. Uyuz ışık demetleri pis sularda ve çamurda parıldıyordu. Bir süre sonra dükkanların ışıklı tabelaları ve gecekonduların ışıkları da yandı. Yavaş yavaş küçük pencereler, perdeler, katranlı kağıtlar aydınlandı. Birçok evin kapısı birbirlerine çakılmış latalardan yapılmıştı. Evlerdeki çatlaklardan lahana, dumandan oluşan yanmış yağ ile yanmış şeker karışımı ağır bir koku etrafa yayılıyordu. Bir yerlerden bir müzik sesi geldi. Herhalde çalan plak çok eski ya da bozuktu. Şarkının sözlerini zorlukla anlayabiliyordun. Bu akşam beni öp, bana doy, yarın gidiyorum, beni kaybedeceksin. Kuzen hatırladın mı? Kimin şarkısıydı bu? Nerede dinlemiştik? Duraksadım. Hatırlamaya çalıştım. O anda ilk kez Sofya'nın sesini duydum. Hiotis'in şarkısı. Bununla zeybek oynanır. Canım sen de mi bu şarkıyı söylüyorsun diye sordu Louise şefkatle. Evet ben de söylerim diye cevap verdi ve birden hiçbir neden yokken ağlamaya başladı. Kendimi garip hissetmeye başladım. Cebinde mendil aradı. Çantası bile yoktu. Louise ona birkaç peçete verdi. Ağlamaktan zangır zangır titriyordu. Böyle birdenbire Sofya'ya ne olmuştu? Burnunu çekiyor, burnunu, gözlerini, yanaklarını siliyordu. Ağla, utanma, Konstantis yabancı değil. Yürümeye devam ettik. Hepsi elde örülmüş küçük perdelerin arkasında gece konduların içindeki çeşitli yüzleri görüyorduk. Bazıları masanın etrafına oturmuş, bazıları yatağa uzanmış, içiyor, sohbet ediyorlardı. Biraz daha ileride ağır ritimli, taksime benzeyen bir doğu havası bizi çekti. Panjurları yarı kapalı lacivert renkli bir pencereye yaklaştık. Gizlice içeriye baktık. Çok esmer, saçları çok kıvırcık, bıyıklı, takım elbiseli bir adam sandıklı bir yatağın üstüne oturmuş, daha önce hiç görmediğim kısa saplı, garip bir ses çıkaran bir müzik aleti çalıyordu. Buna saz derler, Türk müzik aletidir, kulağa hoş gelen bir sesi vardır diye fısıldadı Sofya. Odanın diğer tarafında büyük antika altın çerçeveli bir ayna vardı. Masayı yana çekmişlerdi. Odanın ortasında dans eden bir genç kız gördüm. 16 yaşında var mıydı? En fazla. Boynundaki şalı göğsüne doğru indiriyor, sonra da yine boynuna doluyordu. Sanki vücudunda kemik yoktu. Aynaya bakıp dans ediyordu. Sofya ağlamayı kesmiş bakıyordu. Nem iliklerime kadar işlemeye başlamıştı. O kadar geç kalacağımı tahmin etmediğimden yanıma paltomu almamıştım. Louise kendi haberlerimi, mezun olduğumu, büyük olasılıkla tayin olacağımı, Julia ile son sürat nişan ve düğüne doğru gelişmekte olan ilişkimi söylemeye fırsatım olmamıştı. Caddeye çıkıp sessizce yürürken birden Louise'in kolunu kaldırıp bir taksiyi durdurduğunu gördüm. Taksi yanımızda fren yaptı. Bana binliği ver de bakarız. Hastaneye gidip bizim ihtiyarı göreceğim. Sonra da eve gideceğim. Geliyor musun? Louise, Sofya ile taksiye binerken elimdeki binliği vermeye ancak fırsat buldum. Eve döndüğümde elimde olmadan verdiğim binliği düşünmeye başladım. Annemden başka bir binlik istemem söz konusu bile olamazdı. Belki verirdi ama beni önce Louis hakkındaki o meşhur nutuğunu dinlemeye zorlardı. Üstelik sadece dinlemeye değil, bir de onunla hemfikir olmaya da zorlardı. Zaten Louis'i savunmak için ne diyebilirdim? Taksiye binerken Sofya'nın dönüp bana iyi geceler deyince gözlerindeki büyük acı aklıma geldi ve yine vicdan azabı çekmeye başladım. Annenin düşündüğü gibi düşünüyorsun diye içimden geçirdim ve kendime kızdım. Kime hak vereceğimi bilemiyordum. Uzun zamandan beri Louis'in her şeye boş vermesi beni rahatsız etmeye başlamıştı. Alt tarafı kendi düşen ağlamaz. Her şeyin bir bedeli vardır. Ulan salak, neden böyle söylüyorsun? Louis senden bir şey mi istedi? Diyerek kendimle konuşmaya devam ettim. Annem önüme sıcak bir balık çorbası koyunca evin sıcaklığı ve güvenliği içinde kendi hayatımı Louis'in hayatı ile karşılaştırmaya başladım. Ulan bu kadar kişiliksiz olmak istemiyordum. Kendimden iğrenmeye başladım. Tamam, o da suçlu ama sen de fırlama, ona boktan bir binlik verdin diye şimdi kalkıp söyleniyor, Louis'i yargılıyorsun. Louis sana orospulara gitmen için elilikler verdiği zaman iyi miydi? Sana o büyük serüvenleri babasının bedava yolculuk kartıyla yaşattığı zaman iyi miydi? Ulan tamam da adam nereye koşuyor? Geleceği var mı? Hayatına nasıl yön veriyor? Louis'i anlamamaya başladım. Tanrı aşkına Louis neyin peşinde? Madem tembel değil, ne istiyor, neden doğru dürüst bir işe girmiyor? Zaten zamanını harcıyor, yoruluyor, çile çekiyor. Herhalde çok sinirli, çok gelişi güzel yemek yediğimden annem bile dayanamadı. Yavaş ol, gömleğini mahvettin, yarına temiz gömleğin olmayacak. Para işleri aklına gelecek diye korkuyordum. Bu düşünce aklımdan geçer geçmez ağzındaki baklayı çıkardı. Ne yaptın, diploma harcını verdin mi? Annem sanki medyumdu. Duymamış gibi yaptım. Ne diyebilirdim? O yıllarda 1000 drahmiyle bir değil 5 tane gömlek alabileceğimi bilirken ne diyebilirdim? Aslanım, başkasının parasıyla yardımsever ve kaygısız rolünü oynuyorsun. Annenin 10 yıldır aynı paltoyu giydiğini görmüyor musun? Babanın seni okutmak için terzilik yaparken neredeyse kör olacağını görmüyor musun? Tamam ulan da Retinas ailesinin ve bizzat Louis'in başına ne facialar geldiğini düşünebiliyor musun? Şimdi de itirazın mı var? Louis'in karşısına 5 kuruşun hesabını yapan bir pinti olarak çıkıyorsun. Sen hiçbir neden olmadan Sofya gibi bir kadına bakar mıydın? Ulan Louis kızın sadece adını biliyor. Bir tek adının Sofya olduğunu biliyor. Ne soyunu sopunu, ne geçmişini, ne de bir de çocuk beyde alamış olduğunu düşün. Sen Sofya'yı evine alır mıydın? Louis nasıl başa çıksın? Hastane, kira, işsiz, meteliksiz, sobası olmayan bir evde. Üstelik başında da Sofya.